Ayrım 32.
Nermin 28 yaşında. 14 yıl sonra 42'sinde olacak. Kendisi de 48'inde. Belki de aksaçlı bir ihtiyar. Belki o zaman böyle bir mektupta da ihtiyaç kalmaz. Ayşe çok şükür insan gibi ıstırap çekecek yaşta bulunmuyor. Kendisi için ağlamaktan harap olduğunu söylemişlerdi. Sahiden o kadar harap bir halde mi? Ayşe için babası söz gelimi kaybolan bir yeni oyuncak kadar önemliyse gene bir şeydir. Kamil Bey baba olmak ne güzel diye düşündü. Birisinden mi duyduğunu yoksa bir yerde mi okuduğunu kestiremeden baba olmak biraz da Allah olmaya benziyor cümlesini birkaç kere tekrarladı. Hele Ayşe doğduktan sonra zaman zaman Gorya babayı düşünmüş, bu kıyıcı kitabı bir daha okumak istediği halde bir türlü cesaret edememişti. Nihayet ikinci defa okuyup bitirince dehşetli bir öfkeye tutulduğunu hatırlıyordu. Bu öfkeye birçok da korku karışmıştı. Evlat sevgisi insanı o sefil çaresizliğe, o baş döndürücü alçalışa gerçekten düşürebilir mi? Evlatların yani kız çocukların babalarına karşı hiç mi ödevleri yoktur? Sanat dehalarının birleşik tarafları olmalı. Dostoyevski ile Balzac nasıl da birbirlerine benziyorlar. Birinin Rus, ötekinin Fransız olması hiç önemli değil. Birisi kapkaranlık, öteki apaydınlık olduğu halde birisinin karanlığında ötekinin aydınlığı, ötekinin aydınlığında da birisinin karanlığı fazlasıyla var. Her iki dahide de kahramanlar birer taraflarıyla doğruca Allah'a bağlanıyorlar. Allah'ın insan icadı olduğunu anlamak için dahi romancıların insanlarına, dahi ressamların tablolarına, dahi kompozitörlerin eserlerine, hatta dahi aktörlerin temsillerine bakmak el verir. Ayşe de benim eserim. Beni Allah'a bağlayan, yani bana Allah'tan bir parça getiren vasıta. İşte bu sebepten baba olmak biraz da Allah olmaya benzer demişler. Doğru söylemişler. Bir sigara daha yaktı. Hele Nedime Hanım'ı tanıdıktan sonra Ayşe'yi başka türlü yetiştirmeye karar vermişti. Ayşe hele büyüsün, Ayşe büyürse iyi ama, iyi ama Ayşe ile Nermin'in ne farkı var? Kendisi için Nermin nihayet Ayşe'nin büyümüşü sayılmaz mı? Şu halde Nermin'i neden Nedime Hanım gibi yapmaya çalışmadı? Beceremez diye mi? Bir zaman sonra kendi kendine utanarak açıkladı. Nedime Hanım'ı takdir ediyor, kızının ona benzemesini istiyordu. Fakat bu ancak 15 yıl sonraki işti. Bugün Nermin'i böyle bir tehlikeye atmaya asla cesareti yoktu. Nedime Hanım'ın evlerine geldiği cuma söylediği bir sözü hatırladı. Ben de herhangi bir Kamil Bey'in Ayşe'si değil miyim? İnsan her şeyi kaybedince demek daha mı bencil oluyordu? Bir kere Nedime Hanım hiçbir tehlikeyle karşılaşmış sayılmazdı ki. Tutuklansa, mahkum edilse bile çünkü güçlüdür Nedime Hanım. Kendisi insanları, insanlar arasındaki ilintilerin toplamı olan hayatı yeniden yeniye tanımaya başlamadı mı? Asıl tehlike insanları iyi tanımamaktan gelmez mi? Öyleyse yakınlarına olaylarla insanları tanıtmak neden tehlike sayılsın ki? İşte görülüyor ki asıl tehlike hayatı yani insanları tanımamaktan geliyormuş. Bu konuda bilgisiz olanlar tehlikeye daha açık bulunuyorlar. Oturdu. Çamurlu kunduralarına bakarak utangaç utangaç düşündü. Hata ettik. Kadına meseleleri ayrıntıyla oturup anlatacaktık. Meşin ceket, külot pantolon giyip beline tabanca kuşanarak dövüşmek Nermin'e belki yaraşmazdı ama başka işlerde pekala faydalı olurdu. Mesela bağış toplamakta. Herhangi bir fikrin kazanmasını kendisine iş edinerek buna salonlarında otururken bile yardım eden kadınları Avrupa'da çok görmüştü. Demek o zaman kendisi de hayatın içinde değilmiş. İnsan ilintilerinin iç yüzündeki yalasalardan habersizmiş. Ya da onlara tamamıyla başka anlamlar veriyormuş. İşte bu bilgisizliği yüzünden hayatı kendi hayatına bağlı insanları dünyanın dışında bırakmış. Budala oturup kıza aşk mektupları yazmayı tasarlayacağına bunları anlat. Ancak böyle bir meselede af dilemek gülünç sayılmaz. Nermin'in işi anlayacağına, anlayınca ödevlerini sevinçle kabul edeceğine emindi. Şimdiye kadar hiçbir isteğine karşı geldiğini hatırlamıyordu. Gardiyan asker İbrahim içeri girdiği zaman Kamil Bey bütün zorlukları yenmiş gibi memnundu. Gardiyanına takıldı. Geldin mi İbrahim Çavuş? Geldik sayende beyim. Geciktik de şimdi geldik. Canın sıkılmıştır öyle ya. Ablan mı geldi bugün? Evet ablan. Gelsin, iyi. Haberin var mı? Yukarıdakiler seni sevmektedir ki ne kadar. Acımaktadır da fazladan. Yoksa ne mümkün? Buradakileri uçan kuşla konuşturmazlar. Ablamın yanında bir de gavur subayı varmış ne? Vardı. İşte gördün mü? O sebepten konuşturdular. Sen gavurların dillerinden anlar mısın? Anlarım. Gavura da iki çift laf edeydin. Şöyle şöyle deseydin. İyi vallahi. Dedim. Kabul etti mi? Bilmem. Hiç sesini çıkarmadı. Karşılığına gücü yetirememiştir. Aldı gavur ağzının payını öyleyse. Boynu bir güzel ölçtü demek. Aferin. Bunun böyle olacağını bilmese konuşturmazdı binbaşımız. Alt kattakileri uçan kuşla konuşturmazlar çünkü. Sen uçan kuş musun? Bize bakma. Biz adamdan sayılmayız. Biz mal gibiyiz. Nefer kısmı. Sanki davar malı. Estağfurullah, öyle söyleme. Bari inat etmeseydin bu kez. Getirin şu alayı deseydin. Demedim. Haşa huzurunuzdan. İşte bunu beğenmedim beyim. Olmadı. Şimdilik bir alay el vermez mi canım? İleride bir tümen uydururduk şuradan buradan. Evet, şimdilik alay el vermez mi? Kamil Bey gülümsedi. İyi ama İbrahim Çavuş, ben alayın hiçbir çeşidinden haz etmem. Bunu ne yapalım? Adam sen de alayı sen mi icat ettin? Büyük makama çıkarsan omuzunda yumurta küfesi yok ya, kaldırıverirsin. Gayrı ben ordumda alay istemem. Hep tümen olacak. Dedin mi tamam. Ablam ne demekte bu işlere? Ağlamıştır fukara. Ağladı. Hey karı milleti, bir şey olsa ağlar. Sus be yahu, sil gözünü rezil deseydin. Dedim. Aklı ermez de ağlar. Köylü karısı da böyle. Aklı ermez, bir de gücü yetmez. Karıya pek ayıp değil ya, erkek kısmına yaraşmaz. Öyleyken burada harp divanında karı gibi ağlayan nice erkekler gördük biz. Tüh, Allah belanızı versin. Sen hiç ağlamaz mısın? Ben mi? Ağlarım ama harp divanı ürküntüsünden değil. Neden ağlarsın? Bak dinle.
Bizi Çankırı'da askere aldılar. Barut deposuna kapattılar. Karı kız hep ardımıza düştü. Yanımıza sokmazlar. Karılar çığırışır. Derken şube reisi geldi. Bizi koyun gibi çevresine topladı. Nasihat verecek. Açtığı peygamber zamanındaki işlerden. Hamza pehlivanın şehitliğinden. Akıllı bir adam. Bar bar bağırmakta ki değme kulak dayanmaz. Sesini rüzgar toplayıp götürdüğünden pek anlamadım ama davul vurulunca baktım ki gözlerimden yağmur gibi yaş yürümüş. Yalnız ben miyim? Ağlamayan kalmadı bizim sevkiyattan. Bir de yürüyüşe geçildi. Kasabadan çıkmaktayız. Tuttuk Ankara yolunu. Hey babam, davul zurna, hey gazileri vurmaz mı? Koca karılar göğüslerini yırtarak kendilerini yere çarptılar. Gelinler otura kaldı tavuk gibi. İşte orada ne dersin beyim? Biz bir daha koyuverdik ağlamayı. Gördün mü? Bazısı ey gaziler havasına ağlar, bazısı harp divanı havasına. Orasını bilmem beyim. Biz de erkek kısmı az biraz yiğitse hiç ağlamayacak. İbrahim içini çekti. Sizin çocuğunuz yok mu? Söyledim ya, bir tane kızımız var. Sahi. Bir kızım var dedindi. Çocuk olduğu iyi beyim. Çocuk karının yularıdır. Karı milleti evde oturur da çocuğu ile avunur. Adı ne? Ayşe. Beni arıyormuş. İlle babamı isterim diyormuş. Kaç yaşında? 6 yaşında. Şimdi babaya düşkün olur ama 10 yıl sonra el oğlunun ardına takılır da geçer gider. Kamil Bey'in yüreği sızladı. İbrahim doğru söylüyordu. Nermin yatalak annesini yüzüstü bırakıp yıllarca yabancı memleketlerde nasıl dolaştı? Kaç kere anneni merak etmiyor musun diye sormayı düşünmüştü. Hele çok mutlu olduğunu anladığı sıralarda. Çay içmeyecek misin beyim? Fena olmaz. 2 çay söyle, beraber içeriz. Bize istemezdi, biz içtik. Sen benim işime hani karışmayacaktın? İbrahim kapıyı aralık bırakıp gitti. Yalnız bu hareketi Kamil Bey'e ne kadar saygı duyduğunu, güvendiğini gösteriyordu. Başını alır da geçer gider. El oğlunun ardına takılır da. İçinde hafif hafif vuran tuhaf bir sızı, insanı hiç rahatsız etmeyen bir sızılı seyirme. Akşam oluyordu. Gene upuzun bomboş bir gece başlayacak. Kederden umuda, umuttan umutsuzluğa, sonra da bir çeşit anlatılması imkansız sevinci atlayarak hayallerle dünyayı çepeçevre dolaşmak. Hatırlandığı zaman ben bunu şimdi nereden hatırladım bunun ne değeri vardı ki aklımda kalmış diye düşündüren küçücük, değersiz olayları, görüntüleri, renkleri, parıltılarla aydınlanan insan yüzlerini yeniden yaşayıp yeniden seyrederken nihayet uyumak. İşte beyim, biraz geç oldu ama temiz oldu, yeni demlemişler. Mersi. İbrahim çay bardağı elinde duvara sırtını vererek çömeldi. Şimdi kulakları daha büyük, yüzü daha tombalak, gözleri daha renksiz görünüyordu. Kamil Bey laf olsun diye sordu. Memleketten mektup geliyor mu? Memleketten mi? Yok. Mektubu temelli kestiler alçaklar. Koca karı öldü mutlaka demedikse dememize çok bir şey kalmadı. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Ankara'dan falan haber alamadın mı? Ankara sizin vilayet. Muharebeye dair. Muharebe öyle duruyormuş. Yunan saldıracak lafı var. Ne olacaksa olsa da kurtulsak bıktım beyim. Muharebeden mi bıktın? Muharebeden. Sen hiç muharebe etmemişsin ki. Muharebenin lafı daha zor. Sen içinde avunur gidersin. Lakin burada dedin ki, bıktım tövbe olsun. Yener mi dersin? Kim, Yunan mı? Kamil Bey başını salladı. Bilinmez ki beyim. Koca Tanrı ne yazdıysa onu göreceğiz. Tanrı bizi Yunan'a yendirmeye yazar mı? Sakallı berber ne dediydi, duymadın mı? Bizi gavurla terbiye edecekmiş. Ankara'da senin kardeşin falan var mı yoksa? İyi bildin kardeşim orada. Senden küçük mü? Küçük. Sen gitme mi dedindi? Gitme dedim ama dinlemedi. Hemen zıp diye neden gitmiş? Allah Allah. Akılsız olduğu belli canım. Biraz bekleyecekti. Neyi bekleyecekti? Hangi tarafın kazanacağı belli olmadan gidilir mi? Herkes böyle söylerse hiç kimse gitmez. O zaman işte yenilirdik. %100. Siz beyden paşadan adamsınız beyim. Köy yerinde bile ağa kısmı değme gürültüye evinden çıkmaz. Hizmetkarını falan gönderir. Hele bak neymiş o gürültü? İşte böyle. Ağa kısmı geride duracak. Ağların da zagonu böyle. Fena değilmiş. Hiç fena olur mu? Baksana Burhanettin Bey'e. Herif yedi düvelin dilini söyler. İngiliz gelse ona götürürler. Fransız gelse ona götürürler. Hem de kocaman kurmay binbaşı. Neden gitmemiş? Akıllı olduğundan. Oturmuş, beklemekliğe vurmuş. O taraf ileri geçerse ben de sizdenim der. Aylığı tıkır tıkır alır. O zaman bakalım o taraf kabul eder mi? Havadan kapar. Adamın kazanmışını aldatmak kolaydır beyim. Kazandım diye sevinir de sevinçten sırıta kalır. Var yürü, seni bağışladım deyiverir. Sanmam. Görürsün. Burhan Bey, Ankara'dakilerden ileri geçmezse nah ben şu bıyıkları İngiliz gibi kazıtırım. Suyu getiren de bir, testiyi kıran da. Sen bu işi başka türlü mü sandın? Hay beyim. İbrahim çay bardaklarını aldı, akşam yemeği için bir şey isteyip istemediğini sordu. Kapıyı kilitleyip gitti. Kamil Bey, gardiyan askerin son sözü üzerine fena halde şaşırmıştı. Peyam Sabah gazetesi gözüne ilişti. Bu korkunç derecede umursamaz sözler üzerine açık pembe kağıdıyla Peyam Sabah'ın bile yüzü kızarmışa benziyordu. Büyük bir güvenle, yağma yok gardiyan İbrahim dedi. Bu seferki iş eskiler gibi değil aslanım. Ramiz Efendi adamın gözünü patlatır gözünü. Gazeteyi yavaşça hışırdatarak kinli bir sesle sordu. Haksız mıyım Ali Kemal Bey? Gemici feneri duvarda çoktan beri titreyerek yanıyordu. Mangaldaki ateş kül olmak üzereydi. Kamil Bey akşamdan bu saatlere kadar saate bakmaya üşeniyor, saatin kaç olduğunu da kestiremiyordu. Henüz buna alışamamıştı. Nasıl vakit geçirmiş olduğunu korku ile düşündü. Paltosunun içinde yapayalnız, pek az kımıldanarak fakat sinirleri zelzelelerle sarsıla sarsıla oturmuş, cigara içmiş, mangalı karıştırmıştı. Arada ıslıkla yahut mırıldanır gibi Marseillaise söyledi, liberté, liberté, chérie. Bu mısrağı belki 100 defa tekrarladı. Kelimeler bazen anlamlarını nasıl değiştiriyorlar? Hürriyet, aziz hürriyet. Söz gelimi bu marşın adı Marseillaise. Oysa Marsilya şurada dursun, Fransızca ile bile ilişiği kalmamış bir söz. Öyle ki marşın da artık asıl sahibiyle hiçbir ilintisi yok. Yani Fransa ile. Artık Fransa her tarafa hürriyet götürmüyor ki. Bu gidişle bir gün Marseillaise Fransa'nın üzerine aynı karşı durulmaz yenici hırsla yürüyecek. Liberté, liberté chérie. Hürriyet kelimesini her söyleyişte sanki Nermin'e sesleniyor, vatanın, milletin, hürriyet sevgisinin adeta kadın aşkına benzediğini anlıyordu. İkisi de insanı yüceltir. Nermin'in ıslak bakışlarını hatırladı. Sonra birden buraya İngiliz subayıyla beraber gelmesini yadırgadı. Başka çare olmadığını arada bir kabul ediyordu. Görüştürülmesi yasak edilmiş bir mahpusla konuşabilmek için işgal kuvvetleri komutanlığından bir kağıt, bir emir getirmek belki mutlaka lazımdı. Acaba buraya arabayla mı geldiler? Yoksa İngiliz yüzbaşısının resmi otomobiliyle mi? Sakın Croker Oteli'ne gitmeleri gerekmiş olmasın. Şimdi apansız tahliye etseler, eve gidince Nermin'i bulamasa, hala hanımlarda bir salon dolusu yabancı herifin arasında Nermin'i kara kadifeden tuvaletiyle, yani en yakışan giyimiyle dans ederken görse. Kadını yoksa kıskanmaya mı başlıyorum dedi. Bu soruyu yüreğine saplanan acıyla birkaç kere tekrarladı. Kendisini her zaman karısından çok üstün saydığı için kıskançlık duymadığını şimdi seziyor, sımsıkı kundaklanıp beşiğe yatırılmış bir çocuk çaresizliğiyle çatlayası geliyordu. Apansız bıraksalar, kocaman adımlarıyla sirkeciye inmek 10 dakika, oradan bir sandal, iki çifte bir sandal, kendisi de küreye oturdu mu Üsküdar akıntıya rağmen en çok yarım saat, oradan bir araba 20 dakika sonra evde bulunacak. Kendisini dünyadan, sevgilisinden bu kadarcık bir zaman parçası ayırıyor. Bunu bir hamlede geçse, erkek gururuna varıncaya kadar tehlikede olan bütün manevi güçleri sarsıntıdan kurtulacak. Kıskançlığın ne kadar hayvanca fakat aynı zamanda ne kadar insancıl bir duygu olduğunu ilk defa anlıyor. Mantık tanımayan bu köpürüşün hiç değilse yarı yarıya güçsüzlükten, umutsuzluğun verdiği acıdan başka bir şey olmadığını seziyordu. Sakallı berber işini bitirip giderken, ''Meraklanma beyim, burası Hazreti Yusuf makamıdır. Yusuf peygamber de 7 yıl zindanda yattı, kahpe şerrine uğradı da.'' demişti. Yusuf peygamberden bu zamana kadar dünyada her şey akıl durduracak derecede değiştiği halde bugün 20. asırda mahpusluk yine de aynı kalmış. Demek ki gökyüzünde, deniz altında insan zekası henüz mahpushaneden daha korkunç bir işkence bulamamıştı. Dipdiri bir adamı, sınırsız ihtirasları, hayal etme gücü, öfkesi, aşkı, evlat sevgisi, çalışma yetenekleriyle bir yere kapatıyorlar. Orada bazen tek başına, bazen kendisi gibi kıstırılmış, umutsuz, öfkeli arkadaşlarıyla beraber yüzüstü bırakıyorlar. Kapılarının anahtarlarını da köyüne gitmek elinde olduğu halde gönül rızasıyla burada kalan İbrahim gibi hayvanlara teslim ederek. İnsan kardeşliği, şefkat, af, hep masal. Kapatanlarla kapatılanlar arasındaki düşmanlık yırtıcı hayvanları bile ürkütür. Ormanın yırtıcılarında yırtıcılık açlığı giderene kadarmış. İnsanlar arasındaki yırtıcılık ekmeğe, kadına hatta yaşamaya dahi tıka basa doymuş olsalar yine sürüyor. İstanbul'u bir kuleden seyreder gibi gözünün önüne getirdi. Az ışıklı bir ihtiyar şehir. Önünde ordular, donanmalar boğuşmuş. İçinde ihtilaller, isyanlar patlamış. Muhasaraların açlığını, zaferlerin tokluğunu, yaşamanın her çeşit sevincini, acısını, toprak derinliği, gökyüzü enginliği ölçüsünde duymuş İstanbul. Şu anda doğum ağrılarıyla kıvranan genç kadınların, ölüm halinde hastaları, içenleri, sevişenleri, mahpushane kapılarında nöbet bekleyenleri, cinayet işleyenleriyle bir uçsuz bucaksız yaşama kargaşalığı. Bunları gerçekten seyrediyormuş gibi gözlerini kıstı. Birbirinin üzerine abanmış, sırt sırta vermiş evlerin, camilerin tek başlarına kurum satan büyük resmi binaların, bir çocuk tarafından kalınlı inceli, çarpık çırpık çizilmiş yolların, meydanların karma karışıklığı arasında keskin bir hat şehri mahpushaneden ayırdı. Bu o kadar alışılmaz bir çizgiydi ki Kamil Bey koca bir şehir, koca bir memleket, hatta kocaman dünyanın o yanda kendisiyle beraber mahpushanenin biri yanda kaldığına kesinlikle inandı. Böyle şey olmaz, buna bir çare bulunmalıdır diye söylenerek başını salladı. Fena halde korkmuştu. Buradan çıkarılsa bile gezip dolaşırken, gülüp eğlenirken kendini artık eskisi kadar sakin, ödevlerini alın akıyla yapmış insan sayamayacağını anlıyordu. Böyle bir odada, böyle düşüncelerle ezilen bir insanın, bir tek insanın bile varlığını düşünmek, rahatlıktan, vicdan huzurundan utanç duymaya artık yetecek. Hayır, hiçbir devirde her koyun kendi bacağından asılamamıştır. Zaten hayvanlarla insanları birbirleriyle ölçmekten daha aptalca bir şey olur mu? Hayvanda öyle özellikler var ki insanda görünmüyor. Söz gelimi, hayvanı fazla sıkıştırdınız mı ölür. İnsan kepaze oluyor. Ya da hayvanın alıştığı kepazeliğe şerefli insan alışamaz. Nedime Hanım bir gün kuvvetimiz de zayıflığımız da işte bu dayanıklılıktan gelir dememiş miydi? Nermin kara çarşafı içinde bile bugün ne kadar şıktı. Zaten ona şimdiye kadar şık olmaktan başka bir şey mi öğretmişler? Avrupa'da da iken karısının şapkaları, ropları, tuvaletleri, çantaları, eldivenleriyle nasıl ciddiyetle uğraştığı aklına gelince yüzü kızardı. Balkan Harbi, seferberlik sıralarında nelerle uğraşmış. Bu toprakla, bu toprağın üzerindeki insanlarla meğer hiçbir ilgisi yokmuş. Bunu bu millet bir gün anlarsa yüzüne nasıl bakacak? Sıkıştın mı? Hürriyet, aziz hürriyet dersin. Hepimiz alçağız, hepimiz nankör diyen bir başka mısra var. Onu hiç hatırlamazsın. Hiçbir memleket aydınları tarafından bu kadar kancıkça terk edilmemiştir. Cigarayı acı acı içiyordu. Aklından geçirdiği son cümlede Nedime Hanım'dı. Duvardaki gemici fenerinin ışığı son derece azalmış, pencereye bulutlu ilkbahar şafağından kirli bir lacivertlik sıvaşmıştı. Sabah oluyordu. Uzaktan bir dilenci sesi duyuldu. Seste rezil bir yalvarma vardı. Kulak verdi. Süleymaniye Camii'nin minarelerinden "Hayyal el felah, hayyal el felah" diye bağırıyorlar. Yani hadi felaha. Felahın Türkçesi kurtuluş. Esir bir şehirde insanları secde ederek kurtuluşa çağırmak pek uygun mu düşüyor, ne? Gözleri kapanırken uykunun da bir çeşit kurtuluş sayıldığı zamanlara lanet olsun dedi. Kemikleri kırılmış gibi sızlıyordu. Nermin'le Ayşe'nin yüzleri, birbirinin içinde değişen gözler, değişen dudaklar, ağlayışlar, gülüşler halinde sanki karşısına pek yakınına gelmişlerdi. Şuuru en son olarak sol elinin hafif hafif seyirdiğini duydu. Ertesi gün Kamil Bey'i mapushane müdür vekilliği yapan Teğmen Şerif Efendi'nin odasına götürdüler. Teğmen Şerif Efendi çizmelerini ve ceketini çıkardığı için sıska bacakları biraz kamburca sırtıyla raşitik çocuklara benziyordu. Duvarın dibinde yorganı tekmelenmiş, çarşafı şiltenin ortasında çukura toplanmış perişan bir karyola vardı. Teğmen sahici bir utançla özür diledi. "Kusura bakmayın, gece gündüz dur durak yok, bir sürü mahpus. Hepsi de ipten kazıktan kurtulmuş serseri." Bir an şaşırarak durdu. "Sakın siz üstünüze alınmayın. Lafım size değil." "Tabii efendim, tabii." "Evden öteberi yollamışlar, buyurun." Teğmen sobanın arkasını gösterdi. Kamil Bey bavullardan birisini tanıyıp bir ahbabına rastlamış gibi sevindi. Viyana'dan aldıkları bavullardan biri. Üstünde bir sürü otel etiketi. Teğmen bir zaman bavulun anahtarını aradı. Bir yandan da konuşuyordu.